Değerli dinleyenlerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu akşam da sizinle birlikte olacağız. Hocam telefon hattımızın diğer ucundan yayınımıza katılacak. Hayırlı akşamlar Halil hocam. Merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet hocam, yine dolu dolu bir gündemle programımızı bu akşam da sizinle birlikte gerçekleştireceğiz her zaman olduğu gibi. Gazze öncelikli gündem başlığımız her zaman olduğu gibi yine. Gazze'de bir ateşkes söz konusu ve bu ateşkes yürürlüğe girdi. İlk esir değişimi de gerçekleşti. Tabii bu esir değişiminin ayrıntılarını da sizinle konuşacağız ama öncelikle ateşkesi nasıl buldunuz ve ilk defa insanlar huzur içinde uyandı Gazze'de o ateşkes sabahı ve sıkıntısız, ölümsüz bir gün geçirdiler. Ve yavaş yavaş yardım konvoyları, yardımlar da ulaşmaya başladı Gazze'ye. Ateşkesi değerlendirmenizi isteyelim, buradan başlayalım. Sonrasında yine bununla bağlantılı konuşacak çok şeyimiz olacak.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. 19 Ocak 2025 günü. Pazar günü başlayan ateşkes 7 Ekim'den bu yana adeta içerimizi kor gibi dağlayan ve 2 milyonu aşkın Filistinli Müslüman kadın, çocuk, yaşlı demeden katliama maruz kalan insanların bir an olsun insani ihtiyaçlarını, en temel ihtiyaçlarını karşılamaları açısından, yani ilaç, gıda, temel malzemelerin refah sınır kapısından girmesine vesile olması sebebiyle bu ateşkes bu yönüyle çok önemlidir. İnşallah kalıcı bir ateşkese dönüşür ümidiyle ve temennisiyle sevincimizi belirtelim. Ancak bu ateşkesle birlikte İsrail'in içerisinde de bir takım kaos, kargaşalar meydana geldi. Çünkü hem hükümet içerisindeki kabinede bir takım istifalar oldu, hem de gözü dönmüş fanatik kökten cinci Siyonistlerin daha Gazze'nin kuzeyinde bir takım yerleşim planlarının projelerini yapıp birilerine pazarlamasını yapmaya çalışan da böyle bir durum söz konusuydu. İşte bu ateşkes onların da hayallerini biraz suya düşürmüş gibi.
Evet, şimdi ateşkesle birlikte yavaş yavaş Gazze'ye yardımlar da ulaşmaya başladı. İnsanlar evlerine dönmeye başladı. Tabii ki ortada ev kaldıysa bu da ayrı bir nokta ama yaşanan bu insani boyutu nasıl değerlendirirsiniz ateşkes sonrası?
Şimdi insanlar yani neredesin 1,5 yıl olacak 7 Ekim'den bu yana. En temel ihtiyaçlarından mahrum kaldıkları için sürekli yaşadıkları bölgelere, yani Refah'tan Kuzey Gazze'ye doğru bir nüfus hareketi söz konusu. Bu arada tünellerden çıkan Kassam Tugayları oradaki asayişi sağlıyor ve tünellerin de hala %60'ının işlevsel vazifesini gördüğü ve bir anda o mevcut eski yerleşimine doğru giden mülteci halindeki o nüfusun o Kassam Tugayları tarafından organize edildiği, onların belli bir disipline olması da dünya tarihinde az görülen bir noktadır. Ve bu da o Siyonistleri çileden çıkaran bir durum. Ama her şeye rağmen yardım konvoylarının Gazze'ye girmeye başlamış olması en azından bizlerin biraz bir nebze olsun rahat uyku uyumamız açısından önemli bir gelişmedir diye değerlendirmek gerekir.
Evet hocam, esir takası da gerçekleşti. 3 İsrailli kadın askere karşılık yaklaşık 90 kişi serbest bırakıldı, Filistinli esir. Ve tabii bu esir takası sırasında İsrail esirlerin yüzlerinin gülmesi, fiziki olarak herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamış olması dikkat çekti dünya kamuoyu tarafından. Hatta yüzleri gülüyordu, onlara hediyeler sunuldu Kassam mücahitleri tarafından. Buna karşılık Filistinli esirlerin hapishaneden serbest bırakıldıkları anda dikkat çeken görüntüleri, halleri çok hakikaten kötü durumdaydı. Bu iki durumu nasıl bize değerlendirirsiniz, kıyaslarsınız?
Şimdi bu birazcık inanç farkından kaynaklanıyor. Çünkü İslam inancına göre biz de Çanakkale'de bugün kurşun attığımız asker yaralandığı zaman ertesi gün bize esir düşmüşse onunla kumanyamızı paylaşmışız Çanakkale cephesinde. Bugün de Gazze'deki mücahitler aynı şeyi yaptılar. Tünellerin içerisinde o insanlara en iyi şekilde ağırlayıp insani şartlar sağlamaya çalıştı ve esir takası sırasında da o insanların yüzünden bu ifade sezilebiliyor idi. İsrail tarafı ise onların sapkın inançlarına göre Allah insanları, yani Yahudileri yaratmıştır. Diğer insanları, hayvanları ve canlıları da onlara hizmet etsin diye yaratmıştır. Dolayısıyla değil Filistinlileri, bütün insanları onlar kendilerinin kölesi olarak görüyorlar. Bu nedenle de yapmış olduğu insani olmayan muameleler de o esirlerin yüzünden göz okunabiliyor. Bir diğer konu, bire karşılık 30 kişinin salıverilmesinde birkaç anlam vardır. Bunlardan bir tanesi, yani diyelim ki 30 kişi bırakıyor ama bu 7 Ekim'den bu yana Sudan bahanelerle Batı Şeria'da olsun, Doğu Kudüs'te olsun, İsrail istediği zaman istediği kadar insanı hiçbir bahane görmeden zindanlara tıkıyor. Ondan sonra esir takası sırasında da bırakabiliyor. Bu bir yönü. İkinci bir yönü ise benim bir insanım sizin 30 kişiye bedeldir mesajını da vermeye çalışıyor maalesef.
Maalesef hocam. Şimdi Gazze yerle bir olmuş durumda hocam. Şöyle baktığımız zaman İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarında Gazze şeridinde 137 okul ve üniversite tamamen yıkılmış. 12.800 öğrenci ve 760 eğitimci hayatını kaybetmiş, katledilmiş İsrail tarafından. 700 bin aşkın öğrenci eğitimden mahrum kalmış. Yüzlerce okulsa yerinden edilen sivillerin sığındığı barınma merkezlerine dönüştürülmüş. Yani İsrail Gazze'nin eğitimini de mahvetmiş bu 15 aylık süre içerisinde. Eğitim önemli şüphesiz. Genç nesiller önemli. Gençliği de, çocukları da katletti, eğitimi de katletti İsrail. Bu noktada neler söylersiniz?
Şimdi 22 Arap ülkesi içerisinde entelektüel düzeyi en yüksek olan Filistinlilerdir. Şu anda Arap dünyasında yayınlanmış olan kitap, makale ve fikir ürünü eserlerin önemli bir kısmında Filistinlilerin imzasının olduğunu görürüz. Özellikle Gazze'de çocuklar beşikten mezara kadar bir eğitim sürecinin içerisinden geçmektedirler ve bu sağlam eğitimleri sayesinde de çelikten bir iradeye sahip olmuşlardır ve bu direnişin temelinde de vahye dayalı bir eğitimin toplumun her kesiminde yaygın olmasını etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Evet hocam. Gazze'de sükunet sağlanırken katil İsrail bu kez yönünü, gözünü Batı Şeria'ya çevirdi ve orada katliamlarına devam ediyor. Cenin mülteci kampına yönelik saldırıları söz konusu katil İsrail'in ve orada yaptıkları da yine Gazze'dekini aratmıyor. İsrail'in buradaki amacı nedir? Yani Gazze bitti, yönünü neden Batı Şeria'ya, Cenin mülteci kampına çevirdi ve orada sürgünler söz konusu? Bu konuyu bize anlatır mısınız?
Şimdi Filistin toprakları malumunuz Batı Şeria ve Gazze diye iki ayrı parçaya bölünmüş kısım durumda. Batı Şeria, Ürdün sınırındaki Şeria nehrinden Kudüs'e kadar olan oldukça geniş bir toprak parçasına sahiptir ve bu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkarim, Tubas şehrindeki bu mülteci kamplarına bu ateşkes antlaşmasından hemen sonra Gazze'den İsrail'in Nahal isimli Tugay'ı Cenin'e naklediliyor. Bunlar gece boyunca yolları, su şebekelerini, bütün altyapıyı yok ediyorlar. Yani dozerlerle zaten o şehir haline gelmiş mülteci kampları ve onların altyapılarını yok edip oraları yaşanmaz hale getiriyorlar. Ve insanları tutukluyorlar ve İsraillerin deyimiyle Cenin şehri için işte eşek arısı kovanı, terörün kuluçkası gibisinden terimler kullanıyorlar. Çünkü Fetih, Hamas ve İslami Cihat gibi Filistin direniş örgütlerinin ortak bir deklarasyonla yani İsrail'e karşı direnişe devam edeceklerini ifade etmesi ve burada da Cenin şehrinin önemli bir direniş merkezi olmasının bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama en üzücü olanı da Cenin'de önce Ramallah merkezli Mahmut Abbas'ın o polis teşkilatı bir takım arama, tarama ve tacizde bulunuyor. Arkasından İsrailler geliyor. Yani İsrail'in yaptığının öncü hareketlerini Filistin oradaki yönetimi, oradaki Cenin'le masum halka yaptığını söyleyebiliriz maalesef.
Evet hocam. Peki devam edelim. Suriye merkezli konulara bakalım hocam. Türk Hava Yolları 13 yıl aranın ardından ilk kez Şam'a sefer düzenledi ve bu seferler artık düzenli olarak gerçekleştirilecek. Yeni bir dönem başlamış oldu yine. PKK-PYD meselesi, yani Fırat'ın doğusu meselesi, yine hem Suriye hükümetinin, yeni hükümetin, hem de Türkiye'nin gündeminde. Orada bir oluşuma izin verilmeyeceği ve onların tasfiye edileceğine dair hem Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda, hem Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda dikkat çekiliyor. Fırat'ın doğusundan o PKK-PYD-SDG'nin sökülüp atılması noktasında yaşanan süreci bize anlatır mısınız bu dakikalarda?
Şimdi Fırat'ın doğusunda PKK-YPG veya SDG isimli terör gruplarının Rakka, Deir ez-Zor ve Haseke merkezli bu üç büyük vilayetin olduğu bölgede ve aynı zamanda İran petrol, doğalgaz kaynaklarıyla su kaynaklarının üzerinde durduğunu ve bura olmadan Suriye devletinin de normal bir ekonomik olarak ayaklarının üzerinde duramayacağını aklı başında bir normal Suriyeli vatandaş da biliyor. Ahmet Eşara da zaten orada Suriye'den ayrı özerk veya bir federasyon ve benzeri yapıların kabul edilemeyeceğini söyledi. Kuzeyde Türkiye'nin ve yeri kalan bölgede de Doğu bölgesi, Irak bölgesi hariç tamamen yani hem Suriye yönetimi hem Türkiye'nin bu yapının sürdürülemez olduğunu ifade ediyorlar. Fakat buradaki dikkate alınması gereken nokta bir süreç, bir zaman meselesi. Çünkü Türkiye oraya bir operasyon yapmadan önce iç kamuoyunda işte bu Öcalan'la görüşmeler, Öcalan'ın işte PKK'ya silah bırakın çağrısının yaptırılması ve iç kamuoyunda yani bu hareketin Kürtlere, Kürt halkına ve onların kazanımlarına değil PKK'ya karşı olduğu fikriyatını önce bir iç kaleyi sağlam aldıktan sonra da mesela şu anda Tel Rifat'ta olsun, İdlib'in bazı bölgelerinde olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlar da artık yavaş yavaş Tişrin barajı bölgesine doğru kaydırılmakta. Yani Türkiye'de bir operasyon hazırlığını yapıyor. Diğer taraftan Suriye Milli Ordusu ve ÖSO, eski adı ÖSO olan şu anda Suriye'nin mevcut askeri yapısı da kendini yeniden organize etmeye çalışıyor ve bir operasyonun ayak sesleri yani bunun zamanlamasıdır. Yani oradaki yapının o şekilde kalması zaten beklenemez ama bunun vakti zamanının ve ne zaman olacağı ve nasıl olacağı, silah bırakarak mı yoksa silahlarıyla birlikte gömülerek mi olacağı biraz da bekle gör politikasıyla gerçekleşecektir ama kesinlikle bu hal sürdürülebilir bir durum değildir.
Peki hocam. Amerika ile devam edelim şimdi de. Amerika'da Trump ikinci dönemine başladı 20 Ocak itibarıyla ve verdiği sözleri de tutmaya başladı. Görevinin ilk dakikalarında tarihi kararnameleri imzaladı. Neler var bunlar içinde? ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkışı, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi, Meksika sınırı acil durum bölgesi ilan edildi, ilk aşamada 88 bin kişi sınır dışı edilecek, uyuşturucu kartelleri terör örgütü tanımına sokuldu ve ABD ordusundaki önemli bir nokta bu, trans birey tanımlaması kaldırıldı ve erkek ve dişi olarak cinsiyet tarif edildi. Bu konuları nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden neden çıktı mesela hocam? Buradan başlayarak tek tek irdeleyelim.
Zaten dünyada bir ulusal devletleri savunan ulusalcılar ile küreselcilerin uzunca bir zamandan beri mücadelesi var. Biden küresel ekibin oradaki temsilcisi konumundaydı. Seçimin en bariz sonucu ise yani Amerika Birleşik Devletleri'nde küreselciler kaybetti, ulusalcılar kazandı ve Dünya Sağlık Örgütü de bu küreselcilerin elinde bir manivela gibiydi. Aslında o korona döneminde insanları bu kadar evlere hapsederek dijital ortama mahkum etmeleri ve ileriye dönük bir takım düşündükleri şeytani projelerin de ilk aşamasıydı zaten. Dünya Sağlık Örgütü'nün de o kadar masum olmadığını söyleyebiliriz. İkincisi Paris İklim Anlaşması var ve burada işte insanların karbon ayak izi, ne bileyim işte sığırların çıkarmış olduğu bir takım işte karbondioksit salınımlarıyla atmosfere zarar verdiği, işte yapay et üretiminin yavaş yavaş hayatımıza girmeye çalışmaları, yani kendilerinin önceden hazırlamış oldukları bir takım aşı, ilaç veyahut da işte yapay et gibi onları piyasaya sürmeden önce mevcudu yok edecek bir takım manipülasyonların da merkezidir bu, Dünya Sağlık Örgütü olsun, iklim anlaşması olsun vesaire. Meksika sınırındaki duruma gelecek olursak, mesela ben 2010 yılında bir süre Texas'ta kalmıştım. Yani sokaklarda Meksikalıların, yani Hispanik diyoruz onlara, yani gözde görünür bir çoğunluk olduğunu, yani şöyle düşünün, Suriyelilerin yaşadığı mahalleler nasıl, mesela Antep'te, Adana'da,
İstanbul olsun, Fatih'te.
Fatih'te olsun. Evet. Yani Hispanik diyoruz onlara. Sadece Meksikalı değil ama ta Arjantin'den, Orta Amerika'dan kuzeye doğru bir adeta bir kavimler göçü gibi. Nasıl ki Türkistan'dan ta Asya'nın doğusundan batısına binlerce yıldır böyle bir göç hareketi olmuştur. Tarihte kavimler göçü olmuştur. Nasıl ki şu anda Afrika'dan Avrupa'ya doğru, doğudan batıya doğru bir göç hareketi var ise, nasıl ki Afganistan'dan, Suriye'den Türkiye'ye ve batıya doğru bir göç varsa, Amerika kıtasında da Güney ve Orta Amerika'dan kuzeye doğru bir göç hareketi vardır. Çünkü küresel sistem onların da yeraltı yerüstü kaynaklarını sömürmüşler. Onlara kendi ülkelerinde insanca yaşama fırsatı bırakmadıkları için de o insanlar Amerika'ya, oradan da Kanada'ya göçme yollarını arıyorlar. Fakat işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ilk iş olarak bu işte bu Meksika sınırına bir takım duvarlar örmeyi, oradaki güvenlik şeridini arttırmayı ve içerideki bir takım kaçak göçmenleri de ülkelerine göndermeyi planlıyorlar. Ben 2010 yılında, yani hatırı sayılır bir göçmen nüfus vardı, fakat bunlar de facto olarak orada bulunuyor idi. Yani polis, asker, devlet bunları biliyordu ama sigortasız ucuz işçi olduğu için de göz yumuyorlardı Amerikan siyaseti olarak. Fakat şu an artık taşınabilir sınırın üzerine çıktıkları için bu. Yoksa 20 yıl önce de, 30 yıl önce de o güneyden kuzeye bir göç hareketi vardı ama tölere edilebiliyor idi. Şu an bu artık istihap haddini aştığı için Trump buna bir neşter atma gereği duydu. Bence Trump'ın en beğendiğim özelliği, iktidara gelir gelmez bu LGBT ve eşcinsellere karşı savaş açtı. Tıpkı önce Putin yapmıştı bunu, şimdi Trump da aynı şeyi yaptı. Yani trans birey ve benzeri bir şey olamaz, bir erkek bir de kadın vardır dedi. Bu da tam da bizim istediğimiz ve bu aile platformlarında savunduğumuz bir durumdur. Bu yönüyle Trump'ın gelmesinin belki de yani bizim açımızdan en hayırlı sonucunun bu LGBT'cilere karşı, çünkü bunların merkezi Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'dur. San Francisco şehrinde daha 10 yıllar öncesinden bunların bayrakları, bir takım resmi şeyleri vardı. Bunlar Amerika'da merkezli olarak dünyaya yayıldılar. İnşallah en azından Ahtapot gibi bu masum insanların daha da kanlarına girmeden bir çözüm bulunur diye ümit ediyoruz.
Evet, Trump bu verdiği sözleri tuttu ve Ukrayna-Rusya savaşını da bitireceğini söylemişti. Buna dair açıklamaları var. Trump Putin'le görüşebileceğini ve savaşın bitirilmesini hedeflediğini ve 6 ay içinde de bir çözüm üretmeyi planladığını söylemiş ve Zelenski ile de bu konuda bir plan üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Ukrayna-Rusya savaşına Trump'ın etkisi nasıl olacak?
Yani şu anda Ukrayna-Rusya savaşını bu İstanbul'daki mutabakatla aslında Türkiye savaş başlamasından kısa bir süre sonra barış masasını kurmuştu ve ateşkes sağlanacak idi. Bizzat Amerika ve İngiltere bu barışı bozdular ve bugüne kadar savaşın sürmesine yegane sebebi Rusya'yı zayıflatmaktır. Çünkü hem Amerika hem İngiltere yani bölgede dominant güçlü bir Rusya olmasını istemedikleri için işte bir komedyen olan Zelenski'yi, Yahudi asıllı birini medya manipülasyonuyla iktidara getirdiler. Sonra verdiler coşkuyu ve gelinen sonuç bu. Peki Trump neyine güvenerek bu savaşı bitiririm diyor? Çünkü Ukrayna'ya füzeyi, dronları, her türlü ekonomik ve askeri yardımı veren Amerika ve İngiltere. Bunlar yardımı bugün kesiyorum desin. Zaten Rusya yani amiyane tabirle Ukrayna'yı ham eder. Dolayısıyla Ukrayna'yı Rusya'ya yedirmemek için de ne yapacaktır Amerika? Yani bu kadar artık sürdürülebilir değil. Onların da canını yakmaya başladı. Yani bir taraftan Rusya'yı zayıflatıyoruz diyorlar ama diğer taraftan da kendi vatandaşlarından topladıkları vergilerle Rusya, Ukrayna'ya sürekli olarak ekonomik ve askeri yardımda bulunuyorlar. İşte Trump bunu bitireceğim demesinin sebebi artık diyor ki Amerika'nın kaynakları Amerikan halkı için harcanacaktır. Bu nedenle de yani Zelenski'ye yardımı kesiyorum şu şartlarda anlaşmayı kabul et dediği zaman mecbur etmek zorundadır. Dolayısıyla ipin ucu Trump'ın elinde olduğu için bu kadar rahat hem Filistin meselesinde hem de Ukrayna meselesinde ana dönör, ana verici silahın ve paranın kaynağı Amerika olduğu için şu şartlarda anlaşacaksın diyor. Anlaşmasan yardımı keserim diyor. Dolayısıyla da muhtemelen Trump'ın dediği olacaktır.
Evet, Trump'ın bir başka açıklaması da Kanada'nın 51. eyalet olarak bunu kabul etmesi teklifiydi. Eğer böyle bir şey yaparsa Kanada bütün borçlarını sileceğim diyor hocam Kanada'nın. Bu noktada sizin düşünceleriniz neler?
Ya aslında Trump Suudi Arabistan'a da işte 500 milyar dolarlık bizden silah alırsanız ilk ziyareti oraya yapacağım diyor. Yani tamamen böyle ince siyaset ve böyle diplomasiyle değil de tüccar mantığıyla, hatta ölümü gösterip sıtmaya razı etme formülünde olduğu gibi. Yani biraz daha sesini yükseltirsen seni ilhak ederim gibisinden. Normal şartlarda Kanada şöyle bir özelliğe sahip, yani 35-40 milyonluk nüfusu var ama dünyanın Rusya'dan sonra 9.9 milyon kilometre kare, 10 milyon kilometreye karelik alanı vardır. Petrol, doğal gaz ve her türlü enerji kaynakları, yeraltı yerüstü potansiyelleri bakımından devasa zengin bir ülke. Dolayısıyla Grönland'da olduğu gibi Kanada'da da işte bu yeraltı yerüstü servetleri Trump'ın iştahını kabartıyor. Bu nedenle de işte tehditle, şantajla ne koparabilirsem onu almalıyım bu dönemde diye. Bir de Justin Trudeau diye çok silik bir başbakanı vardı. O da istifa etti zaten. Yani şu anda batılı ülkelerin en büyük problemlerinden biri de karizmatik lider çıkaramıyor olmalarıdır. Mesela siz beğenin beğenmeyin. Trump'dır, Putin'dir. Yani bunlar karizmatik liderlerdir. Yani kendine özgü bir takım stilleri vardır. Aynı şekilde bizim Cumhurbaşkanımız. Ama bakıyorsun, bakın Hindistan'ın devlet başkanı, Çin'in devlet başkanı kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kanada aynı şekilde. Bu nedenle de Trump şu anda tüccarlığın da vermiş olduğu özgüvenle kimden ne koparırsak o kârdır diye etrafına bu şekilde bir adeta hani eskiden Osmanlı döneminde tellal çağırtırlarmış. Bu da etrafına böyle bir salmada bulunuyor. Bakalım ne ütebilirse.
Peki hocam. İlk döneminde Trump müesses nizamla çatışma içindeydi. Buna dair bir önemli kararnameye de imza atmış. Trump eski başbakan John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini de imzalamış. Bu ne anlama geliyor hocam?
Şu anda Amerika'nın son yüzyıl içerisinde bu Siyonistlere karşı veyahut da Amerikan o Merkez Bankası'nın Amerikan devletine geçmesiyle ilgili bir takım şeyleri telaffuz ettiği için suikastla öldürülmüştür ve Katolik asıllı bir liderdir Kennedy. Ve Kennedy suikastinde suikasti yapan suikastçi de öldürüldüğü için evet. Böyle profesyonel bir derin devlet operasyonudur Kennedy cinayeti. Tabii bunu yapanlar Evangelist Siyonist konsorsiyumudur. Bunu bütün dünya biliyor. Fakat bunlar bu işleri çok profesyonel yaptıkları için parmak izi de bırakmıyorlar gerilerinde. Ama Trump işte soruşturma açacağız derken aslında bir kanıt bulacağından değil, aslında bunu kimin yaptığını biliyorum, oturun oturduğunuz yerde der gibisinden yani onlara bir göz daha veriyor.
Peki hocam, benim, son
benim
olarak...
Benim kanaatim böyle açıkçası.
Evet, son olarak ABD... ekseninde Türkiye-ABD ilişkilerine Trump'ın etkisi nasıl olur? İlk dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel olarak yürüttükleri bir diplomasi vardı. Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerine olumlu yansır mı Trump'ın gelişi?
Elbette. Şu anda Türkiye'nin Rusya ile olan olumlu ilişkilerinin temelinde Putin-Erdoğan ikili ilişkilerinin rolü büyüktür. Aynı şekilde Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yani bu konularda yeri geldiğinde çata çat pazarlık yapıyorlar. Ama artık günümüz dünyasında böyle soğuk savaş dönemindeki böyle ince diplomasi vesaire değil, liderlerin ikili ilişkilerinin çok büyük öneminin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de yani Biden'a göre Trump'la Sayın Erdoğan'ın birçok konuda anlaşması çok daha kolay olacaktır. Tabii ki bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Amerika'nın kendine göre bir takım çıkarları vardır. Mesela bu PYD, YPG'yi Amerika derin devleti bırakmak istemeyecektir. Pentagon bırakmak istemeyecektir. Bu konuda Trump'a envai çeşit numaralar çekeceklerdir. Türkiye'nin kırmızı çizgisi budur. Filistin meselesinde yine aynı şekilde farklı kamplarda yer alıyoruz. Ama bunun bu PKK ve Filistin meselesi dışındaki dünyadaki diğer olaylara bakış açısı bakımından Türkiye-Amerikan ilişkilerinde mesela bu savunma sanayi projeleri ve benzeri konularda olumlu adımlar atılacağını ben tahmin ediyorum açıkçası.
Peki hocam, şimdi gelelim diğer başlıklara. Geçen hafta konuşma imkanı bulamamıştık. Ondan önceki hafta Moğolistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. Uzun bir aradan sonra bir ziyaret gerçekleşmişti Moğolistan'dan. Bu ziyareti değerlendirmenizi isteyeceğim hocam. Ne anlama geliyor? 10 farklı anlaşma imza altına alınmış. Bunlardan en önemlisi de iki ülke arasında stratejik ortaklığın tesis edilmesi olmuş hocam. Türkiye-Moğolistan ilişkilerine bakacak olursak neler söylersiniz?
Şimdi Moğolistan Rusya ile Çin arasına sıkışmış ve hem nüfusunun hem topraklarının da önemli bir kısmı yurt dışında, ülke dışında kalmış. Hani nasıl ki Türkiye Osmanlı sonrasında küçülünce, yani bizim Balkanlarda, Suriye'de, Irak'ta hem o toprakları kaybettik hem nüfusumuz kaldı. Moğolistan'ın da mesela İç Moğolistan bölgesi vardır Çin'de. Yani şu anda mevcut Moğolistan kadar Çin'in içerisinde zaten son dakikada işgal ettiği 3 bölge vardır Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Tibet, Doğu Türkistan ve İç Moğolistan. Yani bu da Çin'in yarısını oluşturuyor. Yani Çin'in batı yarısı bu 3 tane işgal ettiği bölge. Moğolistan'ın o İç Moğolistan bölgesi de şu anda Çin yönetiminde. Şimdi Rusya ile Çin arasında sıkışmış bir vaziyette olan Moğolistan devleti kendisini dünyaya açma açısından en uygun bir partner olarak da Türkiye'yi görmekte. Çünkü Kazakistan'la olan sınırı, Türkiye'nin Türk Devletler Teşkilatı'nın öncü ülkesi olması, bir de tarihten gelen kültürel bağlarımız vardır. Mesela Bilge Kağan, Tonyukuk abidelerinin olduğu Orhun abi, Yenisey Nehri kıyısındaki abidelerle Başkent Ulaanbaatar arasındaki yolu TİKA yaptı. Oradaki abidelerin korunmasını Türkiye sağlıyor. Ülkenin ekonomik, ticari, kültürel birçok alanda kalkınmasına Türkiye TİKA olsun, Yunus Emre Bak, enstitüsü olsun, çeşitli enstrümanlar kullanarak, mesela Moğolistan'dan da birçok ülkeden olduğu gibi öğrenciler Türkiye'ye geliyor. Yani şu anda ez cümle söyleyebiliriz ki Moğolistan yani 1000 yıl, 2000 yıl öncesinde nasıl ki şu anda Türklerle Kürtler, Araplar aynı coğrafyada birlikte yaşıyorlar, kız alıp veriyorlar, karışmış durumları söz konusu. Yani 1000 yıl önce, 2000 yıl önce de Türklerle Moğollar aynı coğrafyada bir arada yaşamışlar, birbirleri iç içe geçmişler. İki kardeş akraba topluluklardır. Bunun bir tarihten gelen bir akrabalık bağına şimdi de ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel anlamda da bir takım ivme kazandırılması, Türkiye'nin devlet tecrübesi ve gelişmiş bir takım imkanlarından Moğolistan faydalanmak istiyor. Türkiye'nin de ileride belki Türk Devletleri Teşkilatı'na, Macaristan gibi Moğolistan'ı da önce gözlemci sonra da üye olarak alma planı olabilir. Bu bak deyip göreceğiz inşallah.
Peki hocam. Türkiye bu hafta önemli ziyaretçileri de ağırladı. Bunlardan biri de Slovakya Başbakanı Robert Fico'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ve Türkiye'den doğal gaz konusunda destek, yardım talep etti Fico. Bu arada Slovakya'da da protestolar ve güvensizlik önergeleri söz konusu. Şu saatlerde bir darbe girişimiyle suçlamış Fico muhalefeti. Bu ayrıntıyı da paylaşıp Türkiye ziyareti ve Türkiye'den taleplerine dair neler söylersiniz?
Şimdi ben çocukluğumda hatırlıyorum. 12 Eylül öncesiydi. İşte başbakanlarımız Avrupa kapılarında işte yani çok küçük paraları borç almak için ülke ülke dolaşırlardı. Yani o günlerden nereye geldik anlamında söylüyorum. Evet. Şu anda Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projesinin akamete uğraması, Almanya'ya giden doğalgaz akışını kestiği için Almanya ve Batı Avrupa ülkeleri Amerika'dan kaya gazı ile bunu karşılamaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa kıtası doğalgaz fakiri, petrol fakiri bir ülke. Yani sadece işte Norveç, Kuzey Denizi'nde Norveç, İngiltere ve Hollanda'nın kendine yetecek kadar bu tür hidrokarbon yatakları var. Geri kalan bütün ülkeler Rus gazına muhtaç idi. Şimdi Rus gazına da ambargo gelince Batı Avrupa ülkeleri bir şekilde kendi göbeklerini kestiler. Mesela Fransa Nijer'den aldığı uranyumla elektriğinin %75'ini elde ediyor. Ayrıca Kuzey Afrika'dan Cezayir, Libya üzerinden petrol doğalgaz hattıyla Fransa ve Libya Fransa ve İtalya enerjisinin önemli bir kısmını sağlıyor. Fakat bu Doğu Avrupa ülkeleri işte Bulgaristan olsun, Moldova olsun, Slovakya olsun, bunlar orada affedersiniz dımdızda kaldılar. Dolayısıyla şu anda Türk akımı olarak ve mavi akım olarak Rusya'dan Türkiye'ye gelen enerji Türkiye üzerinden bu ülkelere nakledilerek Türkiye buradan hem geçiş ücreti karşılıyor hem de bu ülkelerin kış ortasında doğal gaz ihtiyacının sağlanması hedefleniyor. Yani artık Türkiye Doğu Avrupa'nın doğal gazını kendi üzerinde sağlayan bir konuma geçmiş durumda.
Evet hocam.
Bir diğer not ekleyeyim. Moldova'ya bağlı Transdniester bölgesi var. Böyle şerit gibi bir özerk bölgedir. Moldova içerisinde bir Gagavuz bölgesi var. Bir de Transdniester var. Bunun içerisindeki gazları çekiyoruz diyorlar. Birkaç gün içerisinde gazımız bitiyor ve ilk son derecede soğuktan donmak üzereyiz de dünyaya SO2 veren bir bölgeden bahsediyor. Yani Doğu Avrupa'da durum bu. İşte Türkiye'nin kapısını bundan sonra başka ülkelerde çalabilir bu konuda.
Peki hocam. Şimdi bir başka ziyarete bakalım. Dün de Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmede Türkiye-Afrika ilişkileri ön plandaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yle mücadelede Ruanda'nın takındığı tavra dikkat çekti ve bir de şöyle bir açıklama yaptı. Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafe binaen bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Evet, bu açıklamalarla birlikte Türkiye-Ruanda ilişkilerine bakalım hocam, buyurun.
Şimdi Ruanda, Burundi gibi o ülkeler Tanzanya ile Demokratik Kongo arasında kalan bu Doğu Afrika Gor sistemi içerisinde dediğimiz bu Victoria Gölü'nün güneyinde aslında toprağı verimli, iklimi elverişli ve Afrika kıtasında da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bir bölge burası. Yani dünya cenneti diyebileceğimiz o kadar yaşanması bir yerdir aslında Ruanda'nın olduğu yer. Fakat maalesef batılı emperyalistler işte oradaki insanları Hutular ve Tutsiler diye birbirine düşürdüler. Yüz binlerce insan birbirini katletti ve arkasından da işte Demokratik Kongo ile olsun, diğer ülkelerle olsun bir takım sınır anlaşmazlıkları da söz konusu. İşte o bölgedeki insanlar geliyor, Türkiye'den yardım istiyorlar. Tıpkı Somali ile Etiyopya'yı barıştırdığınız gibi işte Demokratik Kongo ile arasındaki ihtilafların çözümü konusunda Türkiye'den yardım istiyor. Çünkü batılı insanın yaptığı şey şu, bir Ruanda ile ilgili bir vaktimiz varsa hatıramı paylaşmak istiyorum hocam. Yani 90'lı yıllarda bir katliam oldu Ruanda'da.
Evet, evet.
O zaman Coşkun Aral diye bir gazetecimiz vardı. Yani bizim dünyada gezen. Diyordu ki ben de Ruanda'yı göreyim dedim diyor o şeyden sonra, bu soykırımdan sonra 500 bin insan hayatını kaybetti. Uçağa bindik diyor, bir uçak dolusu insan diyor ve tamamına yakını misyonerlerle dolu diyor Fransa'dan. Yani insanlara soykırımdan sonra ekmek, aş, yardım değil, misyoner göndermişler.
Evet.
Batılılar. Daha önceden de Çin'den satır almaları için bir takım fikirler vermişler. Yani batılı insanları hem akıl veriyor, birbiriyle kestiriyor, soykırıma uğratıyor. Arkasından da onlara insani yardım yerine kendi kültürel bir takım kodlarını empoze etmeye çalışıyor. Ve bu ülkelerdeki insanlar da artık yavaş yavaş gördüler ki Türkiye gibi adil ve merhametli, ki bizim Osmanlı'da yüzyıllarca bunu Müslüman ve gayrimüslim herkese göstermişiz. Bunun mesela Slovakya'nın gaz ihtiyacından dolayı Türkiye'ye gelmesi, Ruanda'nın barış için Türkiye'nin kapısını çalması, Türkiye'nin artık bölgesel değil küresel bir aktör olmaya doğru da adım adım yol aldığını göstermesi bakımından sevindirici bir durumdur Türkiye açısından. Bu gören için böyle, görene her şey aşikar, köre ne diyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten öyle. Türkiye'nin Afrika'da gösterdiği o soft power, değil mi? Güç hakikaten önemli bir noktaya ulaşmış durumda ve işte kapı çalınıyor. Bize de yardım elini uzat diye Ruanda'dan, farklı ülkelerden talepler geliyor.
İbrahim Bey, bir son bir cümle söyleyebilir miyim?
Buyurun hocam, buyurun lütfen.
Şu an Afrika'dan eskinin emperyalist güçleri İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, Portekiz gibi bunlar
sömürgeci.
19. yüzyılın sonunda kıtanın tamamını sömürgeleştirmişlerdi. Özellikle Fransa başta olmak üzere bunlar etkilerini kaybederken Çin, Rusya, Amerika ve Türkiye gibi ülkeler ise her geçen yıl özellikle Çin ve Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik, siyasi, kültürel her alanda etkisinin artarak geliştiğini görüyoruz. 2000 yılında 12 olan büyükelçilik sayımız şu anda 40 küsurlara ulaşmış durumdadır. Hı hı. Afrika'nın hemen hemen her bölgesinde, her ülkesinde Türkiye'nin temsilcilikleri var. Afrika'da en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketinin de Türk Hava Yolları olduğunu burada belirtmekte fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta programımızı telefon bağlantısı yoluyla gerçekleştirdik. Ağzınıza sağlık. Haftaya tekrar inşallah artık telefon bağlantısıyla mı olur, buradan mı olur nasip diyelim. Ve çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hayırlı akşamlar diliyoruz hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteydik ve programımızı bu şekilde nihayete erdiriyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.